Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariduys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın, hemen siz haber verin, ben de aynı şeyi yapayım, herkes çağırayım, burada olalım, oturalım, konuşalım. Ya bugün biraz şu açılışları konuşalım istiyorum. Neden? Çünkü acayip bir şey oldu. Biz New York'ta bir bina açtık ve o bina 171 metre uzunluğunda, 35 katlı. Bazılarının söylediğine göre şanımızı bütün dünyaya duyuracak şekilde planlanmış ve gerçekten de böyle bir etkisi olacak. Bazılarına göre zaten binanın açılışına giderken kullanılan kortej şanımızı ve ne yaşadığımızı göstermiş durumda. Ama bazılarımıza göre bugün sevgili Yılmaz'ın yaptığı müthiş vinyette olduğu gibi bir seçim yatırımı aslında bu. Yani makasların havada uçtuğu bir açılışlar dönemine girdik aslında. Ben de o görüşü destekliyorum. Bugün size onu anlatacağım bir parça. Çünkü kamuoyunun gözünden kaçan bazı yazılar oluyor. Ben işim gereği onları biraz daha detaylı okumak zorunda kalıyorum. Çünkü yayın içinde kullanıp size anlattığım zaman daha fazla etkisi olduğunu, insanların daha rahat anladığını görüyorum. O nedenle bir parça daha farklı bakıyorum olaya. Bundan iki gün önce Vahap Munyar Dünya Gazetesi'nde bir yazı yazdı. Ve o yazının içinde bugün bazılarının çok övündüğü, bazılarının ulan ayranımız yok içmeye dediğini ve tahterevanın böyle uzun bir kortej halinde geçişini göstererek bu nedir diye sorduğu New York'taki Türk Evi binasının maliyeti üzerine konuşacağız. Çünkü Vahap Munyar aslında doğrudan birinci kaynaktan zaten bunları alarak doğrulayarak söylüyor ve hesabın yeni yapılmadığını anlatıyor. Ben de dün akşam etrafımda tanıdığım, bildiğim, bu işlere kafası biraz yatan, inşaattan anlayan, bu işin maliyetini bir parça bilen, kamuda çalışmış, kamuda bu işlerle uğraşmış insanları biraz zorladım. Hakikaten zorladım. Epeyce bir taciz ettim. Sağ olsunlar gecenin körü demedi kimse. İşte herkes karınca kararınca yardım ederek bir tablo oluşturduk biz. Tablo değil burada sizinle paylaşacağım ama biz gerçekten neyi neye harcıyoruz? Artık iktidarın gündeminde, halkın gündeminin amortisi yokken, bambaşka bir kopukluk yaşıyorken, siyaset buna nasıl çözüm bulabilir? Biraz onun üzerinde konuşacağız. Çünkü hep burada anlatmaya çalıştığımız şey bu değil mi? Yani tamam bir derdi anlatmak, böyle bir sorunun var demek mümkün. Ama sorunun karşısına ne çıkacağını ve o yöntemin nasıl bir yöntem olacağını konuşmak bence asıl hayırlı yol olacaktır. Bu hayır hikayesine çok taktım. Çünkü biliyorsunuz Şeyhülislam Hazretleri sürekli olarak gezdiriliyor. Bütün dünyaya götürülüyor kendisi. New York'taki Türk evinin açılışına bir konuşmayı, bayağı bildiğiniz bir konuşmayı ellerini açarak yaptığı zaman dua okumuş gibi davranıyor ve biz o 16,5 katrilyon lira, Diyanet'in yuttuğu 16,5 katrilyon lirayla neler yapıldığını görüyoruz. Vahap Munyar yazısından bahsetmiştim ya. Aslında işin biraz tarihçesini anlatıyor. Diyor ki biz 2019 yılında, yani bundan 2 sene önce yine tam Eylül aylarında başka bir seyahat için yine Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'taydık. Ve orada bu Türk evinin inşaatını da üstlenen Murat Çeçen'le bir araya geldik. Ve dedi ki New York'ta birlikteyken, ya Türk evinin durumu ne oldu diye sorduğumuzda, hadi gidelim gezelim. Bakın inşaat halinde gezilmiş. Şimdi o bölgeyi bilen insanlar, Birleşmiş Milletler binasının tam karşı kaldırımında. Çok acayip bir yerde. Gerçekten yeri inanılmaz değerli bir şey. Sadece o değil, eski binada İhsan Sabri Çağlayangil zamanında 3 milyon liraya alınmış mesela o zaman. Hatta Ali Babacan'ın, yine yazının içinde söylüyor, Ali Babacan'ın daha önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile uygulanan bir projenin bitmesi nedeniyle 20 milyonluk bir ödeme yaparak bugünkü yerini ve arkasında bugün binanın genişlemesi için de kullanılan yeri satın aldığını söylüyor. Fakat gidiyorlar hep beraber. Orada gezerlerken işte hem inşaattan bahsediliyor, fotoğraflıyor da zaten o arada inşaatı. Eylül 2017'de, yani bundan 4 sene önce, hep hayatımız Eylüllerde değişiyor New York'taki Türk evi açısından. Çünkü Birleşmiş Milletler'in genel kurul toplantıları var. Oraya gidilmişken yapılıyor bu işte. Diyor ki İnşaatın en zor yapılacağı bölgeyi çalışıyoruz şu anda New York'ta. Çünkü tam karşısında Birleşmiş Milletler olduğu için onların önemli toplantılarında inşaat duruyor. Çalışmaya müsaade etmiyorlar. 1110 metrekarelik bir zemin üzerinde kullanıyoruz burayı. Toplam kapalı alanı 20.200 metrekare. 35 katlı, 171 metre demin söylediğim gibi, itibardan tasarruf olmaz. Birleşmiş Milletler binasından da 4 metre daha yüksek. Bak, itibarımızın kurtulduğu yer burası. 4 metre daha yüksekteyiz biz. Kimin umurunda? Vallahi birilerinin umurunda demek ki. İnşaatın maliyeti üzerine konuşuluyor. Deniyor ki, böyle bir yerde, hani inşaat yapmanın çok zor olduğu bir dönemde ve durumda ne kadara mal olacak? Kabaca diyor, 300 milyon dolar civarında bir maliyet hesaplıyoruz. Ama diyor, burada sadece inşaatın maliyeti önemli değil. Bittiğinde arsasıyla birlikte toplam değeri 1,5 milyar doları bulacak buranın diyor. 1,5 milyar dolar. Çarpmayın lütfen. Ya da istiyorsanız çarpın ya, rahat davranın yani. Ama şöyle söyleyeyim size, Diyanet'in bütçesinden yine de az kalıyor. Yani bu şaşırtıcı bir şey. Çünkü Diyanet'in bütçesi her şeyden büyük. Aslında bu şaşırılmayacak bir şey. Ama kabaca 12-13 katrilyon liraya mal olan bir binadan bahsediyoruz. Gerekçesi bizim itibarımızı yükseltmek. Hatta Erdoğan'ın söylediği gibi, AKP genel başkanıdır kendisi biliyorsunuz. Onun söylediği gibi hepimizin gururu olacak. Hangi gururdan bahsediliyor bilmiyorum. Bir binayla gurur duymak. Dün Büyükelçin Namık'tanın, sevgili Namık abinin de sosyal medyada paylaşımını ben de retweet ederek daha çok insanın görmesini arzu ettim. O beton üzerinden yeni bir diplomasi anlayışı inşa edilmeye çalışılıyor ama betonla diplomasi olmaz diye yazmıştı. Çok kıdemli bir büyükelçiden bahsediyoruz. Oranın da aynı zamanda büyükelçiliğini yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Onun söylediği anlamıyla beton üzerinden bir diplomasi yapmak nasıl mümkün değilse, bununla övünmek de o kadar mümkün değil. Çünkü bizim başka bir sorunumuz var. Bugün vinyetin içinde o makasların havada uçtuğu ortam var ya, o genelde seçim ortamlarında yaşanır. Ve sağ iktidarlar, bunun mucidi de aynı zamanda merhum Erbakan'dır. Geçmişten sosyal medya üzerinden de bulabilirsiniz. Ben de paylaşmıştım birkaç sene önce yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü gazeteci olarak o döneme yetişememiştim ben ama gazeteci büyüklerimin çektiği fotoğraflardan biliyorum. Bagajında, arabasının bagajında bir temel taşı taşınırdı. Olmadık bir yerde hemen apar topar bir tören düzenlenir. Toprağın içine o sokulur, bir beton. İçinden böyle 4 parça demir çıkardı. O hemen dikilir. Bilmem ne inşaatı, bilmem ne temel atması, bilmem ne eseri falan diye anlatılırdı. Talebeleri de bugün onu devam ettiriyorlar. Ama bugün talebelerin ekonomiye verdiği zarar çok daha büyük. Çünkü dedim ya, dün akşam konuştuk. Hani çok insanı taciz ettim ya. Ben anlamıyorum kardeşim, bir yardım edin bana. Ne kadara mal olur bir öğrenci yurdu diye merak ettim. Gerçekten. Önce emlak sitelerini gezdim tek tek. Yani kendim için hayatım boyunca hiç böyle bir şey aramadım. Ciddi söylüyorum. Bütün emlak sitelerini gezdim. Orada genelde böyle devirlerle ilgili bir şeyler anlatılıyor. Yani bitmiş yurtların işte kaça devredileceğinden bahsediliyor. Oda sayıları, daha çok butik yurtlardan bahsediliyor. Öğrenci yurdu fiyatı aradım dün gece. Ciddi söylüyorum. Sonra inşaat işinden çok anlayan bir arkadaşım var, sağ olsun. Onunla konuştuktan sonra, kamuya da çalışıyor. Kamuya da daha önce bina yapmış ama uzun süredir artık kamu çalıştırmıyor kendisini. Tahmin edebileceğiniz gerekçelerle. Onunla konuşurken o 2022 yılı için hesaplanan ve doğrudan TOKİ'nin de kullandığı inşaat maliyeti üzerinden oturup bayağı bir uğraşarak bir maliyet çıkardı. Ve onun üzerine TOKİ'nin yapmasına rağmen bir özel sektör kuruluşuymuş gibi, lan kar da koysun diye düşündük. Çünkü elimizde para bol. Gördüğün gibi tek binaya 12-13 katrilyon sıkmış bir insan grubuyuz biz. Oturduk bir hesap yaptık ve 100 kişilik bir öğrenci yurdunun, hani banyolarının, sosyal alanlarının, ders çalışma alanlarının, kütüphanelerinin, yemekhanesinin, hatta ufak bir spor salonu da içine konacak şekilde. Yani öyle büyük potaların olduğu falan değil ama çocukların en azından kültür fizik hareketleri yapabileceği, kendi ortamlarından ayrılabileceği, küçük bir bahçesi olan 100 kişinin kalabileceği bir öğrenci yurdu. Kabaca maliyet 500 milyon lirayla 750 milyon lira arasında değişiyor. Ama bunu mesela isterseniz 2 milyar liraya çıkarmanız mümkün. Daha lüks bir yurt yapıp içinin çok daha fazla özelliklerini yerleştirdikten sonra bu miktarı da çıkarmanız mümkün. Ancak biz şunu düşündük. Burada kıyaslayacağımız, anlatacağımız hikaye, parkta yatan çocukların, yani yerleri olmadığı için, gidebilecek hiçbir yerleri olmadığı için, tepelerine bir çatı isteyen çocukların aradıkları bir yurt olduğu için, doğrusunu isterseniz lüksten kaçtık. Gerçekten kaçtık. Yani dedik ki, ulan bunda lüks olmasın ya. Olmasın, çocukların sadece tepesinde bir çatı olsun. Sıcak duşları olsun. Yattıkları kalktıkları yerler güzel olsun. Yatakları çarşafları değişebilsin. O temizlik olsun en azından, ama çocuklar en azından 100 kişi bir arada bir yerde yatabilsinler. 500 milyonla 750 milyon TL yalnız bu. Türk lirasından bahsediyorum. Ve bunu 1,5 milyar dolarla kıyasladığınız zaman ortaya çıkan rakam hepimizin kafasını alt üst etti. Yani gurur duyulacak eserin nereden çıktığını düşünmeye çalıştık. Türkiye'de büyük şehirlerde değil sadece, Anadolu'nun pek çok ilinde de, yani 81 kentte üniversite açmakla övündüğümüz için oraya gittikleri zaman kalacak yer bulmakta zorlanan çocukların devlet yurtları eliyle barındırılmasının karşılığı işte tam da bu oluyor. Yani bir tanesini kabaca 750, sizin gül hatırınız için 1 milyar liraya. En son gece buna karar verdim. 1 milyar liradan hesaplayalım biz dedik. Yani 1 milyar lira koyalım. 1 milyarın karşısına 12 katrilyon koyalım. Yani 12 bin tane 1 milyar olsun. Ve bütün bunları düşündüğümüz zaman Türkiye'nin yurt sorununun çözülebilmesi için aslında çok basit bir maliyet hesabının yeterli olduğu ortaya çıktı. Ama burada önemli olan şey işte bugün yayının asıl konusu da olacak, politika. Yani siyaset dediğiniz şey halkın yararına yapılacaksa, eğer demokrasi kültüründen bahsediyorsak, mesela yurttaş bilincinin vazgeçilmez bir şey olduğundan bahsediyorsak eğer, o zaman söyleyeceğimiz bu olamaz bizim. Yani insanların çocuklarıyla birlikte huzurlu mutlu yaşamalarının karşılığı yurtlar yaparak onları bir yerden bir yere götürmek, üniversite yaşamları boyunca en azından barınma sorunlarını dert etmelerinden kurtarmaksa eğer, yapabileceğimiz böyle bir şey var. Ve bunun üzerine yapılan yurtlardan bahseden Erdoğan'ın haberlerini inceledim ben gece boyu. 700 diyen var, 900 diyen var, sadece yeni dönem içinde açılan bu yurtlardan bahseden insanlar var. Hepsini, ama hepsini üst üste koyduğun zaman asla böyle bir yurda ulaşılamıyor. Ve bugün çocukların İstanbul'da mesela Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda yatmalarının gerekçesini anlatamıyorsunuz. Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda, ya ki orası üniversiteler bölgesidir, benim okulum da orada. Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler, Eğitim Bilimleri Fakültesi, pek çok okul, aynı zamanda pek çok yurt da vardır orada. Ve bütün bunların olduğu yerler insanların gözünden kaçmış gibi sanki. Çocukların yatmaları kalkmaları değil de yatmaları kalkmaları, dün mesela 7 öğrenci gözaltına alındı. Gerekçesi parkta yatmak. Ya parkta yatmanın nedenini polis normalde bankta bir insanın yattığını görse yanına gidip asayiş uygulaması sırasında ne sorar? Niye burada yatıyorsun kardeşim demez mi? İlk soru budur. Kalk git evine. Cevap, evim yok. O zaman seni bir yere götürelim. Mesela belediyelerin barınma evleri var. Zaman zaman özellikle sokakta yatan yurttaşlara, mesela kışın çok soğuk zamanlarında duyuyorsunuz zaten bunu. Ankara Büyükşehir Belediyesi de yapıyor, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, her yerde yapılıyor bu. İnsanları belediyenin araçlarıyla topluyorlar, en azından o çok soğuklarda açıkta kalıp ölmelerini engellemek için onları bir yerde yatırıyorlar. Sıcak bir çorba veriliyor, bu kadar. Yani fazla bir şey hesaplanmıyor, fazla bir şey düşünülmüyor zaten. Bunu sorar değil mi polis? Sormadı. 7 öğrenciyi gözaltına aldı. Çünkü biliyordu ki o 7 öğrencinin gözaltına alınmaması halinde orada yaratabilecekleri sıkıntı sadece parkta yatma sıkıntısı değil, insanların kafalarını karıştırma sıkıntısı. Sürekli olarak onurdan, gururdan, Türklüğün yüceliğinden falan bahseden bir iktidarımız var bizim. İşine yaradığında bahsediyorum. Mesela şimdi Barbaros'un Alparslanların torunları olmakla falan övünüyorlar. Barbaros'un Alparslan'ın torunlarının bugün barınacak yerleri olmadığı için parkta yattıklarından bahsetmiyorlar mesela. Onları üniversiteye yollayacak ailelerinin asgari ücretle çalıştığını, Türkiye'de asgari ücretin 2800 lira olduğunu, sadece yurt maliyetinin en kötüsünde 1700 lirayı bulabildiğini anlatmıyorlar mesela. Hal böyle olunca Barbaros'un sadece adıyla övünmek kalıyor bize. Alparslan'ın sadece adıyla övünmek kalıyor. Kalan hikaye, telmaşa. Ve bu övünmelerin içinde biz öyle şeyler görüyoruz ki yalancı biz oluyoruz. Sürekli olarak gerçeği anlatan, ya kardeşim böyle bir sıkıntı var, böyle bir durum var ama bunların yapılması gerekiyor denildiğinde, mesela insanların aklına hiçbir cami çıkışında, şimdi Enis Kurtay Yılmaz da yazmış YouTube üzerinden, hiçbir cami çıkışında aynı mahallenin içinde 4 cami olmasına rağmen ya bir yurt yapalım, çocukların barınacağı bir pansiyon yapalım sorusu olmuyor mesela. Oysa insanların dertleriyle dertlendiklerini, yaradılanı sadece yaradandan ötürü sevdiklerini söyleyenlerin iktidarındayız biz. Hani damdan düşenin halinden damdan düşen anlar diyen bir Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı var mesela Türkiye'de. Hal böyle olunca burada yalanı kimin söylediğini düşünmek çok zor olmuyor. Çünkü mesela Numan Kurtulmuş çıkıp bambaşka bir hikaye anlatıyor. Diyor ki Z kuşağı bizi seviyor diyor. Z kuşağının ne yaptığını mesela yayınlanan dandik bir parti videosunun altına ne kadar işte beğenmeme, dislike tuşlaması olduğunu söylemiyor. Bize bayılıyorlar diyor. Bize bayılıyorlar. Yani bugün mesela şimdi Fuat Taşkıranoğlu da yazmış. Diyor ki hesabınız çok lüks. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç programına göre maksimum 4000 metrekareden bahsediyorsunuz. 20 milyon lira ediyor. Böyle hesaplamadık biz. Hani sürekli olarak böyle çıkartılan, bize gösterilen çok heyula binalar ya. Hesabımız o bizim. Yani içinde lüks yok derken bulunduğu yerin lüks olmamasından bahsetmiyorum. İstanbul'un göbeğinde yaparak çıkardığınız yerlerden bahsediyorum. Öyle 20 milyonluk, 30 milyonluk binalardan falan bahsetmiyorum. Sadece dört tarafı kapatılmış, çatısı aktarılmış, işte bir şekilde içinde sıcak hava tutulan yerler değil söylediklerim. Gerçekten kafası gözü görünen, baktığın zaman görebileceğin yurt binalarından bahsediyorum. Lüksü orada kullandık zaten. Hiç kimsenin aklına böyle bir şey gelmezken siyaset konuşurken insanların aklına bambaşka şeyler geliyor. Ayrışmayı bambaşka yerlerden yaşıyoruz mesela. İnsanlar çıkıp diyorlar ki benim derdim bu, benim derdim bu. Oysa hepimizin ortak bir derdi var. Bu ülkenin geleceği bu olmalı. Geleceğimizi hesaplayamadığımız sürece biz anlık günlük sıkıntılarla boğuşup sadece birbirimizi yemeye devam edeceğiz. O zaman mesela bugünün muhalefet partileri, sevgili Murat Sevinç'in de çok güzel yazdığı gibi aslında birbirleriyle didişmeye devam edecekler. Oysa ortak bir gelecek kaygısını insanların ajandasına, gündemine sokmadıkları sürece hiç kimsenin kımıldaması mümkün değil bu ülkede. Bugünün sorunları çözülür ama yarının sorunlarına devredilmesi engellenemez böyle bir durumda. Yurt sorunu tam da böyle bir sorun işte. Sadece bugünün problemi değil. 1970'lerin ortalarında mesela o dönemin Gırgır dergisinden bir kapak paylaşıldı dün sosyal medya üzerinde. Aynı dertten muzdarip insanların sorunları anlatılıyordu orada. O dönemde yurtlar sıkıntılıydı. Ama o gün çözülebilen yurt sorununun bir gerekçesi vardı. Üniversiteyle yurt dengelemesi yapılmıştı zaten. Yani her üniversitenin mesela benim okulumun bulunduğu bölgede insanların aşağı yukarı hangi devlet yurtlarında ne kadar kalabilecekleri belliydi. Bugün öyle bir karşılığı yok ki. Çünkü çocuklar eğer yatılı okumaya yönlendirildiyse gönderilecekleri yerler genellikle kaçak Kur'an kursları oluyor artık. Adana Aladağ'da 11 kız çocuğu cayır cayır yanıyor mesela. Hesabı sorulmuyor bunun. Oysa orada da bir barınma problemi var. O çocukların sadece eğitimleri değil ailelerinin derdi. Bakamayacakları çocukları, üstelik kendileri için kutsal gördükleri değerler üzerinden bir yerlere emanet ediyorlar hesapta. Ölüyor sonra o çocuklar. Ve bugün siyaset acayip bir şey tartışıyor. Oysa bizim bugün tam da derdimiz bu olmalı. Bütün ülkenin üzerinde yoğunlaştığı sorun bu olmalı. Çünkü üniversiteler devam edecekse hayatına ki etmeli. Biz dünya ailesi içinde kendimize muteber bir yer araklamaya çalışacaksak ki çalışmalıyız. O zaman yurt sorunu bizim her zaman problemimiz olacak. Bunu yapmanın yöntemine bunu konuşmak zorundayız. Yani ülkenin kaynaklarını kime aktaracağımızı doğru düzgün konuşmak zorundayız. Yalan söylenildiği zaman bunun karşısına toplum olarak çıkıp hayır yalan söylüyorsunuz diyebilmeyi öğrenmek zorundayız. Yalan, bakın o kadar büyük yalanlar dönüyor ki 24 saatlik ömürleri bile olmuyor. Size acayip bir şey göstereceğim. Gördünüz mü bilmiyorum ama dün gece şu inşaat maliyetleriyle boğuşurken bir anda sadece bir tanesini gördükten sonra kafam bulandı benim. 19 Eylül günü yani dün değil bir önceki gün Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Türkiye'deki aşılama sonucunda genel durum haritasını biliyorsunuz. Dün sabahki yayında da söylemiştim. Dedim ki ayın 20'sinden itibaren hani neden 20'si bilmiyorum. Fakat öyle bir şey hesaplandı. Sağlık Bakanlığı çift doz haritası verecek. Bakın size 19 Eylül'ün haritasını gösteriyorum. 19 Eylül'de Türkiye'de işler böyle. Vefat sayısı 213, o içimizi yakıyor ama onun dışında baktığında Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir bölüm Ve bir parça Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz arasında sıkışmış iller, yani Gümüşhane ile Bayburt'u çıkarttıktan sonra Türkiye'nin tamamı Covid sorununu çözmüş görünüyor. Masmavi bir harita. Tam 71 il, saymanıza gerek yok, ben saydım sizin için. 71 kent masmavi. 19 Eylül günü, benim değil, Sağlık Bakanlığı'nın haritası, bakın üzerinde tarihi var. 19 Eylül 2021'de pazar günü saat 19'da paylaşmış bunu. Ayın 20'sine geliyorsunuz. Hop, bir anda iş değişiyor. Sadece 24 saat. Saat 19. 20 Eylül saat 19'da yayınlanan harita. Saymayın, ben saydım sizin için. 7 tane mavi kent var. 7 kent çift doz aşılamasını %75'in üzerinde tamamlamış. Dünyada kriter bu zaten. Fakat bakın, bir şey dikkatinizi çekiyor mu? İkinci doz aşı yapılma oranı %68.13 diyor. Allah Allah. Ya biz o zaman bir şey bilmiyoruz. Gerçekten bir sıkıntı var. Harita kendiliğinden kızarıyor o zaman. Ülkenin o gördüğümüz bölümü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu olduğu gibi kıpkırmızı. Kıpkırmızı hem de. Ama mesela sarı ağırlıklı yerlere baktığımız zaman kızarmaya çok müsait yerler görüyoruz. O oranlara bakınca çünkü, yani %75'in üzerine çıkacaksak, son derece altında ve kritik limitte yerler var. Kahverengiye dönme ihtimali çok kuvvetli. Eskişehir ile Konya arasındaki farka bakın mesela. Ya bu sadece 24 saat. Sadece 24 saat. O zaman bizde bir sıkıntı var. Bu arada vefat sayısının yükseldiğine de maalesef dikkatinizi çekerim. 231'e, 213'ten 231'e yükselmiş. 18 yurttaşımızı daha fazla kaybetmişiz yani. Sorunumuz bu bizim. Bunun dışında anlatılanların hepsi hikaye. Yani onur duyulacak, gurur duyulacak atalar, barbaroslar, alpaslanlar falan, eyvallah, hepsi burada da. Ama bugün geldiğimiz, ortak dünya ailesinin içinde kendimize muteber bir yer açmaya çalıştığımız, o dünya yapısının içinde yerimiz burası. Çünkü bütün dünya sizin nereye hangi binayı diktiğinizde hiç ilgilenmiyor. Dikkatli dinlediğinizde tın sesini duyuyorsunuz. Kimsenin umurunda değil böyle bir şey. Ama mesela bir ülkeden başka bir ülkeye geçmeye çalıştığınız zaman sizin New York'taki Türk eviniz kaç katlıydı? 35 kat 171 metre miydi diye sormuyor insanlar. Maliyeti bir arsasıyla birlikte gerçekten bugün için 1,5 milyar dolar mıdır diye sormuyor. Diyor ki sana, şu aşı kartını bir göstersene. Şu aşı kartını bir göster. Sonra sen ülkenin kısıtlamalarını çıkartıyorsun. Ülkenin kısıtlamalarıyla ortaya çıkıyorsun. Ve diyorsun ki, ya bizim durumumuz bu. Hiç kimse senin gururunla falan ilgilenmiyor. Hiç kimse senin gururunun, onurunun geçmişten kaynaklanan yerlerden geldiğinden falan konuşmuyor. Onun üzerinde bir şey anlatmıyor sana. Hatta böyle kökü sadece toprağın altında olan bir yapı olarak bugünle ilgilendikleri için onları sormuyorlar sana. Orası şövenistlerin kendi aralarındaki mücadele alanı. Ama burası bütün insanlığın mücadelesi. Yani çıkıp konuşmak zorunda olduğumuz alan burası. Z kuşağı dediğiniz kuşak. Hani Numan Kurtulmuş çok biliyor ya kendisi. İşte Harun gibi gelip Karun olanlardan olmayacağız falan diyenlerdendi, biliyorsunuz. Ama tam da söylemesi gereken şey bu. Çünkü bu üniversite yurtları Z kuşağı için gerekti. Yani biz... Ben mesela 52 yaşından sonra dönüp dur ulan bir üniversite daha okuyayım, gideyim hatta macera olsun, ben bir yurtta kalayım demiyorum. Ama o çocuklar için, sürekli olarak yenilenen nesil için yurt lazım bize. O yurdu yapıp yapmamak da işte siyasetin tercih alanına giriyor. Siyasetin size neyle geldiğine bakmanız artık bu dönemde daha kolay. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politika üreticileri, var öyle insanlar. Politika üreticileri şununla ilgilenmiyorlar mesela. Ya birader, bu tabloyu gören insanların sana hiçbir şekilde destek verme şansı yok. Çünkü insanlar seni oraya yollarken ortak atalardan, o söylediğin hani Fatihlerden, Alpaslanlardan, Barbaros Hayrettin Paşalardan falan ortak hareket ettiğini biliyor zaten. Bunların hiçbir sıkıntısı yok. Ama çocuğunu üniversiteye yollamak zorunda kaldığında önce gideceği yerde yurt arıyor. Devlet yurdu arıyor. Sonra devlet yurdunda kontenjan yetersiz olduğu için özel yurtlara gidiyor. Demin söylediğim maliyetle karşılıyor. 1700 liranın altında yurt yok. 1700 Türk lirası. 1700 lira asgari ücretin 2/3 neredeyse. Ve o 2/3 parayı ona verirse ailenin kalanının da yaşaması gerekiyor. Ama bizim politika tercihimiz tam da burası işte. Bugün istedim ki Bu iki yalanı ortaya getirelim, koyalım ki insanların kafaları çok dağılmasın. Sezai Temelli'nin temelsiz çıkışları konuşulmasın mesela bu ülkede. Bu ülkenin gündemi o değil çünkü. Bizim temel sorunumuz adalet. Bizim temel sorunumuz adaletten kaynaklanan gelir dağılımı eşitsizliği. Bu ülkenin genç nesillerinin, bundan sonra bu ülkede kalacak çocukların nasıl yaşayacağı, nasıl okuyacağı, nasıl barınacağı. O insanlar için ayarlayabileceğimiz gelecek. Ama mesela ülkenin Adalet Bakanı diyor ki yargıyı yargıya bırakmanın hazırlıklarını yapıyoruz. 20 sene sonra. Bu da yargının konusu. Kurtuluş Parkı'nda sadece parkta yattığı için gözaltına alınan 7 genç de adaletin sorusu. Ve katıldığı, haberini yaptığı için katıldığı bir dava salonunun içinde polis tarafından taciz edilip fotoğrafları çekilip üstelik tehdit edilen Canan Coşkun'un sorunu da adaletin sorunu. Biz hala bununla ilgilenmek yerine ülkenin iktidarı da muhalefeti de abuk sabuk yerlerden gidiyor. Hala mesela ittifak projeleri konuşuluyor. Bunun hiçbir önemi yok. Biz burada ortaklaşamayacaksak eğer, burada bir şey yapmayacaksak diğer ittifakların bir önemi yok. Onun için işte burada yıllardır biz ilkeler üzerinden siyaset yapılmasını istemek, talep etmek zorundayız. İsimler Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak, Meral Akşener mi olacak, Mansur Bey mi olacak, Ekrem Bey mi olacak? Bu tartışmalar çok anlamsız. Burada ortaya çıkacak şey bu soruna kimin çözüm bulacağı. Çünkü bu çocuklar kalacak bu ülkede. Bu çocuklar kalsın diye bütün çabamız. Kimse bir yere gitmesin diye. Dünyayı görsün, geri gelsin. Bu ülkede yapacak çok iş var. Bu ülkenin insanlarının kaderini yeniden yazmak mümkün diye bu çocukların burada kalması lazım. Nasıl okutacağız onları? Nasıl okutacağız? Diyanete 16,5 katrilyon lirayı her yıl gömerek mi? New York'ta resmen bir sünnet korteji gibi simsiyah arabaları, limuzinleri falan gezdirerek mi? Bunlar hiç kimsenin salladığı şeyler değil ki. Emin olun, siz hava attığınızı düşünüyorsunuz. Ama Etiyopya seyahatine çıkarken kolunuzdaki saati gören insanlar diyor ki artık, mesela ben öyle diyorum, o saatin maliyetiyle acaba kaç üniversite öğrencisi barınabilirdi? Kullanılan ayakkabılarla kaç üniversite öğrencisi barınabilirdi? 1,5 milyar dolarlık bir Türk evini yaptıktan sonra Türkiye'de yaşayan insanların tamamının gururunu kurtarmak için, mesela bizim üniversite öğrencilerimiz gerçekten Numan Kurtulmuş'un çıkıp ya Z kuşağı hakikaten bizi seviyor diyebilmesi için o çocukların sorunlarına çare bulmuş olması lazım. Öyle büyük bir yalan grubuyla boğuşuyoruz ki, üstelik işin tuhafı bunları anlattığınızda çıkıp yalan söylüyorsun diyorlar. Hayır, yalan falan söylemiyoruz. Demin gösterdiğim tablo Sağlık Bakanlığı'nın. New York'ta Türk evinin inşaat maliyeti hesabı yapılırken oradan yazılan yazı Vahap Munyar'ın yazısı. Bu yılın yazısı değil, 2019 yılında yapılmış maliyetin anlatımı. Bunların hiçbiri yalan değil. Yalan olan ne biliyor musunuz? Bu ülkede dert yokmuş gibi davranılması. Yani benim vatandaşım memnun demek değil yalan olan. Vatandaşın gerçekten memnunmuş gibi davranması. Asıl sıkıntı, asıl büyük yalan bu. Ve biz gerçek üzerinde uzlaşamazsak, bu ülkenin siyasetçileri, kendini muhalefette gören insanlar, sorunları tekilleştirip biz bunun üzerinden gideceğiz diyemediği müddetçe bu çarpıklığın içinde debelenmeye devam edeceğiz. İktidar bir alana çekecek. Onları kavga alanına, mesela Diyanet İşleri Başkanı'nı gösterecek. Onun abuk sabuk çıkışlarını gösterecek. O kavga alanına çekilecek. Hiç gerek yok. Halkın siyasette tercihini belirleyecek olan çocuğunu yollayacağı yurt işte. Çocuğunu barındıracağı yer. Ölüm riskinin ne kadar azaldığı, aşılama oranının ne kadar yükseldiği. Tesadüf müdür ya? Burada mavi olan kentlerin tamamına bakın. Hepsinin bir şekilde üniversite hayatında da yeri var. Okuma yazma oranı yüksek. Orada öğretmenler, okullar daha nitelikli ve tesadüf mü ki %75'in üzerinde çift doz aşılanma var? Siyaset aklını başına almak zorunda. Sezai Temelli'nin temelsiz abuk sabuk çıkışları gündem olmamalı. Ona sadece hadi oradan deyip geçilmeli. Diyanet İşleri Başkanı'nın yüzüne gülüp dalga geçip bu iktidar değiştiğinde senin içinde bulunduğun başkanlık kapatılacak diyebilmeli insanlar. 16,5 katrilyon lirayla çocuklara birbirinden güzel yurtlar yapılacak. O çocukların üniversite hayatları garanti altına alınacak diyebilmeli. Yoksa siyasetin bize sağlayabileceği emin olun hiçbir şey yok. Siyaset halkın sorunlarına çözüm bulma sanatı olarak adlandırılır. Halkın sorununun ne olduğunu doğru tespit edemezseniz eğer, siz de isterseniz iktidarda olun, isterseniz muhalefette, gidebileceğiniz hiçbir yer yok. Hakikaten yok. En fazla tartışılacak şey bu olur. Bir yerde birinin geçirdiği sünnet konvoyu, öbür tarafta bir muhalefet liderinin anlattıkları cumhurbaşkanlığı adayları üzerinden sözler, bütün bunlar ama hepsi eften püften şeyler. Onlar bir üfürükle geçecek, bu sorun kalacak. Hepimiz bir gün o makasların havada uçtuğu seçim dönemlerini hatırlamak zorunda kalıyoruz. Ve hep beraber açtılar, açıyorlar, biz açız diyemediğimiz sürece, o açılışlara bu gözle bakmadığımız sürece hiçbirimizin hiçbir işi rast gitmeyecek, emin olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden çıkıp üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru. Bizim siyasi görüşlerimiz falan çok farklı. Kendi siyasi anlayışımızı konuşmuyoruz ki biz burada. Ülke siyaseti konuşuyoruz. Üzerine çıkmamız lazım kendi siyasi anlayışlarımızın. Çünkü diğer farklılıklarımız da bizi belirleyecek. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz. Bunları sadece bir kenara koyup bu toplumun zenginliği olarak çıkarmanın yöntemi ülke için konuşmaya çalışmak. Burada onu yapmaya çalışıyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden ve bunu becerebildiğimiz müddetçe kendi sorunlarımızı doğru tespit edip insanların gözünün içine baka baka söyleyebildiğimiz sürece siyasetçinin bundan kaçma lüksü olmayacak. Adaletin, yargının bundan kaçma lüksü olmayacak. Gerçek dert konuşulmak zorunda kalacak. Yapmaya çalıştığımız hikaye bu. Derseniz ki bu yayın sürsün kardeşim, çünkü burada konuşulduğu gibi konuşulmuyor hiçbir şey. İnsanlar üzerini kapatıyor abuk sabuk tartışmalarda, havanda su döverek, herkesin birbirini çok sevdiği ortamlarda, birbirine benzeyen bel üstü insanların konuştuğu programlar var. Bu onlardan bir tanesi değil. O zaman bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diye demek isterseniz eğer, yapabileceğiniz birkaç şey var. Patreon.com'dan bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube kanalına abone olmanızı özellikle rica ediyorum hepinizden. Sadece abone olmak değil, paralı pullu bir şey değil o. İsterseniz YouTube üzerinden, isterseniz ünsalunlu.com.tr adresinden abone ol düğmesiyle yapabilirsiniz. Bir tek mail adresi isteyecek. Sadece abone olduktan sonra, eğer beğendiyseniz tabii yayını, yukarı doğru baş parmak hareketine o işarete tıklamanızı rica edeceğim. Çünkü o zaman daha çok insana ulaşacak bu yayınlar. Onun dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama buradaki en büyük desteğiniz hiç değişmediği gibi bundan sonra da emin olun değişme şansı yok. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz orada biraz duracağız şimdi. Yarından itibaren bir haftalık bir yayın arası olacak. Ben Türk-Amerikan Hekimler Birliği'nin New York'ta düzenlediği bir söyleşiye katılmak üzere hem Türk evini de bir görürüm diye düşündüm. New York'a gideceğim yarın. Orada olacağım için bir hafta boyunca yayın olmayacak. Yani bundan bir sonraki yayınımız ayın 30'unda olacak. 30 Eylül günü, 30 Eylül Perşembe günü burada bir araya geleceğiz. Bu arada herkese böyle sağlık, huzur, mutluluk dilerken bir yandan da lütfen gündeme hakim olun, gündemden vazgeçmeyin hatırlatması yapmak istiyorum. Çünkü gerçek konuşulacak konulardan uzak kaldığınız sürece kafanızı dolduracaklar bir yerden. Oysa bizim konuşmamız gerekenler onlar değil. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim dedim ya, eğer oyuna gelmeyecekseniz bir sonraki randevumuz 30 Eylül'de. Ama bir saat sonra gazetelerde buluşacağız. O zamana kadar da hem bir saat sonrası için hem bir hafta sonrası için herkese çok güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık günler diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.